Ayrım 74, sayfa 629, 59. kısım. Luke'in arabayı KGB merkezinin yan kapısının karşısında, kaldırımın kenarında durdurduğunda kar yağışı dinmemişti. Motoru durdurup Slensky'ye döndü. "Bana 15 dakika ver. Eğer 15 dakikada çıkmazsam buradan hemen uzaklaşmaya bak. Arabayı sakla. En yakın metro istasyonuna git. Ondan sonra korkarım Kuntsevo'ya kadar yalnız gitmek zorunda kalacaksın." Slensky çenesiyle KGB binasını gösterdi. "Oraya girmekle büyük bir tehlikeye atılıyorsun. Bu gerçekten de gerekli mi?" "Paşanın güvende olup olmadığını öğrenmem şart. Onun hemen Moskova'dan ayrılmasını istiyorum. Yoksa yaptıklarımız ortaya çıktığında onun da suçlanıp kurşuna dizilmesinden korkuyorum. 2 saat kadar sonra Ural Dağları yönünde giden bir tren var. Ona sahte belgeler hazırlayacak kadar zaman tanımak istiyorum. Kendi halkının arasına girmeyi başarırsa onu bir daha bulamazlar." Lukin dönüp binaya baktı. Çifte kanatlı meşe kapı açıktı. Onun arkasında da koridora açılan cam kapı görülüyordu. Koridorun ışıkları yanıyor, girişteki masanın ardında nöbetçi subay oturuyordu. "Üstelik yapmayı planladığımız şey için senin de bir KGB üniforması bulman gerek. Bir de yapacağım telefon konuşmaları var. Unuttun mu?" Slensky başıyla onayladı. "Şansın açık olsun." Slensky arabadan indi, sokağa geçip yan kapıdan girdi. Slensky nöbetçi subayın Luki'nin belgelerini incelediğini, daha sonra kardeşinin asansöre binip kaybolduğunu gördü. Slensky arabada beklerken endişeyle cebine uzanıp bir sigara yaktı. Sonra arka koltuktaki cesede baktı. Jack Mason'ın cansız gözleri üzerine dikilmişti. 4. katta kimse yoktu. Odaların ışıkları söndürülmüştü. Lukin odasına girip kapıyı kapadı. Elektrik düğmesini bulup çevirdi. Oda aydınlandı. Arkasında bir ses duyup hızla döndü. "Evine hoş geldin Lukin. Bize katılman büyük incelik doğrusu." Romulka elinde bir tokarev pencerenin yanında duruyordu. Vahşi görünümlü, sivil giyimli 2 KGB subayı da paşanın masasının önündeydi. Ellerinde lastik copları vardı. Deri kayışlarla iskemleye bağlı paşanın yüzü tanınmayacak kadar şişmiş, kan içinde kalmıştı. Adamlardan biri paşanın ağzına kapadığı elini çekti. Moğol acıyla inledi. Şiş gözleri yuvaların içinde döndü. Lukin umutsuzca, "Bütün bunlar ne demek oluyor?" dedi. Rumulka bir adım attı. "Benimle oyun oynama Lukin," dedi. "Bunun için artık çok geç. Tabancanı çıkar, masanın üzerine bırak, yavaşça. Yoksa Beria yoldaşın yanına götürmeden kafanı uçururum." Lukin tokarevi çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Rumulka işaret parmağını kıvırdı. "Yaklaş, kapının yanında durma." Lukin ilerlerken Rumulka'nın yumruğu çenesinde patladı. Duvara doğru düştü ama Rumulka hızlı davranarak diziyle bacaklarının arasına vurdu. Yere kayarken Romulka'nın elleri belinde tepesine dikildiğini gördü. "Anlamıyorum Lukin. Kafanda birazcık beyin var sanıyordum. Bu akşam yaptıklarından sonra elimden kurtulacağını mı düşündün? Amerikalıyı yakalamamı engelledikten sonra. Kadını kurtarıp çocuğu yetimhaneden aldıktan sonra. Beni aptal mı sandın?" Lukin'in çenesinden kan sızıyordu. "Hayır, sadece kaba ve vahşi bir piç." Rumulka'nın salladığı çizme Lukin'in baldırına geldi. "Kalk ayağa hain." Lukin hareket etmeyince Rumulka saçlarını kavrayıp kaldırdı, bir iskemleye fırlattı. Sonra yüzüne baktı. "Asıl anlamadığım ne biliyor musun? Nedeni, ama bir açıklaması vardır elbette. Her zaman bir açıklama vardır. Sen de bana bunu açıklayacaksın." Tabancasını kılıfına yerleştirdi, elinde kırbaç belirdi. Apansız kırbacı kaldırdı, Lukin'in yüzüne şiddetle vurdu. Lukin acıyla geri sıçrarken Rumulka yeniden saçına yapıştı. "Borcumun ufak bir bölümü. Beria'ya ödeyeceklerinin yanında sözü bile edilmez. Karının da evde olmaması ilginç değil mi Lukin? Yarım saat önce adamlarımı evine gönderdim. Herhalde kadının başka yerde güvenlikte olacağını düşündün. Hiç merak etme, buluruz onu. O orospu karını hücreye attığımda ne yapacağım biliyor musun? Düzeceğim. Yürümeyecek duruma gelinceye kadar." Sırıttı. "Tabii bana yardım edersen belki yüreğim yumuşar. Oynadığın oyun ne Lukin?" "Cehenneme git," diye homurdandı Lukin. Rumulka'nın yüzündeki kaslar gerildi. "Sarı benizli arkadaşını bizi oyalaması için bıraktın değil mi? Maalesef o da bize yeterince yardım etmedi. Belki de dilini çözmek için gerekli gayreti göstermemişizdir." Paşa'nın yanındakilere işaret etti. "Lukin'e hücrede onu ve orospu karısını ne beklediğini bir gösterin." Adamlardan biri sırıtarak lastik çopu avucunun içine vurdu, sonra kaldırdı. Paşanın yüzüne şiddetle indirdi. Çop kalkıp indikçe Moğol korkunç çığlıklar attı. Kafası darbelerin şiddetiyle sağa sola devrildi. Sonunda yüzü kanlı bir et parçasına dönüştü. Lukin haykırdı. Hayır! Dayak Romulka yeter diyene kadar sürdü. Lukin'in tabancasının namlusunu paşanın şakağına dayadı. Bir şey buldum, dedi. Bu sarı pezevengi arşivlerin çevresinde dolaşırken görmüşler. Oraya izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor mu? Sırıttı. Bir adam burnunu gereksiz yerlere sokarsa ölebilir. Merak ediyorum. Acaba ne arıyordu? Sana son bir fırsat, Lukin. Ya konuşursun ya da bu sarı piçin beynini dağıtırım. Burada, hemen. Paşa kendinde değil gibiydi. Gözleri boş bakıyordu. Ağzından kanlı bir köpük akıyordu. Sonra birden gırtlağından bir ses çıktı. Sanki öfkeyle hayata dönmüş gibiydi. Ona hiçbir şey söyleme Yuri. Kanlı yüzünü Romulka'ya çevirdi. Çatlak bir sesle fısıldar gibi. Sen, dedi. Sen git kendini düzdür. Romulka öfkeden patlayacak gibiydi. Tokarevi o kadar hızlı kaldırdı ki Lukin bir tepki gösteremedi. Namlu paşanın şakağına dayandı. Tetik düştü, tabanca patladı. Darbenin gücüyle paşanın başı yana kaykıldı. Vücudu birden bez bir bebek gibi boşaldı. Parçalanan beyni ve kan duvarlara sıçradı. Lukin kükredi. Hayır! İskemleden onu tutan iki adamın elinden kurtulmaya çabaladı. Romulka ona doğru dönüp tabancanın namlusuyla sertçe çenesine vurdu. Lukin iskemleye devrilirken Romulka bir adım attı, namluyu alnına bastırdı. Şimdi sıra sende Lukin, konuşacaksın. Hem de hemen. Tabancayı indirdi, kırbacını aldı, adamlara döndü. Masanın başına götürün, pantolonunu indirin. Cebinden kerpetene benzer bir şey çıkartıp, Fransızın da dayanamadığı sevimli bir alet, dedi Lukin'e. Sadece senin durumun farklı. Bir daha yürüyemeyeceğine bahse girerim. Bundan ne kadar hoşlanacağını da anlatamam. İki adam Lukin'i masaya doğru sürüklerken bir ses duyuldu. Sizin yerinizde olsaydım denemezdim bile. Romulka ve adamları sıçrayıp döndüler. Açık kapının eşiğinde elinde susturuculu nagatıyla Silenski duruyordu. Ondan sonra her şey göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Romulka'nın adamlarından biri tabancasına uzanırken Silenski'nin kurşununu sağ gözüne yedi. Adam geriye doğru düşerken ikinci mermi de ensesine saplandı. Soluk borusunu parçaladı, atacağı çığlığı kesti. Adam düşerken ikincisi fırladı, ileri atıldı. Silenski iki el ateş etti, kurşunlardan biri göğsüne, öteki de gırtlağına saplandı. Romulka silahına davranmak isterken Silenski ona döndü ama Lukin bağırdı. ''Hayır, o benim.'' Romulka tabancayı çekerken atıldı, herifi duvara itti. Kolu kalktı, demir kanca Romulka'nın göğsüne gömüldü. Adamın gözleri dehşetle açılırken Lukin eliyle ağzını kapattı, çığlığını boğuldu. Romulka'nın yüzüne baktı. ''Sana cehennemde iyi eğlenceler, pezevenk.'' Kancayı çekti, Romulka göğsünden boşanan kanların ortasında yere kayıp yığıldı. Lukin şaşkın gözlerini Silenski'ye çevirdi. ''Buraya nasıl geldin?'' Sen daha asansöre binerken masadaki subay telefona sarıldı. Ben de yalnızlık çekmek istemezsin diye düşündüm. Tehlikeye girdin. Şanslıymışsın. Gecenin bu saatinde bina neredeyse ıssız. Teşekkürler Mişa. Silenski Paşa'nın cesedini gösterdi. Zavallı arkadaşını kurtaramadım. Lukin cesete baktı. Bir süre konuşamadı. Arkasını döndüğünde gözleri yaşarmıştı. İyi bir insandı. Kötü bir üniforma giyen iyi bir insan. Kendini toparlaması uzun sürdü. Ya nöbetçi? Ona ne oldu? Koridorun karşısındaki odalardan birinde yatıyor. Ölüsü tabii. Telefon edecek fırsatı buldu mu? Zamanı olmadı. Öyleyse şimdi et. Lukin masanın başına geçerken Silenski kapıyı araladı. Elinde nagant dışarıya gözlemeye koyuldu. Lukin'in konuşması 5 dakika sürdü. Ahiseyi yerine koyduğunda yüzü ter içindeydi. Silenski'ye bakıp tamam dedi. Öyleyse biri gelip ortalığı ayağa kaldırmadan önce buradan çıkalım. Üniformayı unutma. Lukin köşedeki dolaba gitti, yedek üniformasını, eldivenlerini, çizmelerini ve şapkasını aldı. Silenski dışarı çıktı, koridoru gözden geçirdi, kimseyi görmedi. Lukin acı dolu gözlerle paşanın kanlı yüzüne uzun uzun baktı, sonra abisinin peşinden gitti. 10 dakika sonra Kuntsevo'daydılar. Yolda neredeyse hiç araba yoktu. Kentin dış mahallelerini geride bıraktıklarında Kenara çek, dedi Silenski. Planı bir kez daha gözden geçirmek istiyorum. Hata yapamayız Petya. Lukin hayır anlamında başını salladı. Vaktimiz yok, çok sürmez. Biri kapıdaki nöbetçinin kaybolduğunu anlar. Ondan sonra da kıyamet kopacaktır. Ne kadar zamanımız var? Nöbet değişimi yarım saat sonra ama kayıp nöbetçiyi daha önce bulacaklardır. Stalin'in taçasına ne kadar kaldı? 10 dakika. Yol sonuna kadar böyle, dümdüz. Şansımız varsa içeri girmek için de 10 dakika. Ancak yetişiriz. Silenski yağan karın ötesine ileriye baktı. Kuntseva yolunun sağında yoğun ışıklar gördü. Sonra kırmızı tuğladan yapılmış fabrika benzeri binalar, binaların önünde de büyük bir kapı. Kapıdan bir ambulansın geçtiğini görünce buranın hastane olduğunu anladı. Yolun hemen solunda karanlıkların içinde kaybolan daha dar bir yol vardı. O yolun yanında da hastane gibi kırmızı tuğladan yapılmış, alçak, düz damlı, terk edilmiş bir bina. Silenski pencereden binayı gösterdi. Bu ne? Savaştan kalma bir sığınak. Yanında dur. Ama bu işi başarmak için tek bir fırsatımız var. Planı bir kez daha gözden geçirelim. Hata yapmak istemiyorum. Binanın yanına çek. Lukin direksiyonu çevirdi, sığınağın yanına yaklaştı. Sığınağın damı karla kaplıydı. Karanlık girişinden aşağı inen basamaklar görünüyordu. Kapı da menteşelerinden kopmuş sallanıyordu. Lukin motoru durdurduğunda Silenski'nin elinde nagantı gördü. Konuşmaya fırsat bulamadan Silenski Namlu'yu ona çevirmişti bile. Lukin korktu. Ne oluyor? Beni iyi dinle Petya. Bunu yalnız da yaparım. Senin düşünmen gereken bir karın, bir de çocuğun var. Hayatını ateşe atman gerekmiyor. Senin yaşamanı istiyorum. Hiç olmasa birimiz yaşamalı. Bunu benim için yap. Katya için. Annemle babam için. Lukin birden anladı. Her şeyi anladı. Silenski'ye bakarken yüzünden kanı çekildi. Başından beri bu işi birlikte yapmamak niyetindeydin, değil mi? Galiba. Misha, lütfen. Daçiye yalnız giremezsin. İşte burada yanılıyorsun. Telefon ettin. Seni bekliyorlar. Oraya senin kimliğinle gireceğim. Bana benzemiyorsun bile. Saç rengimizin dışında hemen hemen aynı boydayız. Gerisine gelince bırak da bunu ben düşüneyim. Lukin hayır anlamında başını kararlılıkla salladı. Misha, sen çıldırmışsın. Birlikte olursak başarırız. Tek başına hiçbir şey yapamazsın. Onlara benim bir subay arkadaşın olduğumu anlatmaktan daha kolay olur. Bu kadar sıkı güvenlik tedbirinden sonra beni içeriye bile bırakmazlar. Hayır anlamında başını salladı. Dediğim gibi senin ölmeni istemiyorum. Eğer benimle gelirsen o pezevenk sonunda hepimizi öldürmüş olacak. Seni öldürmesine izin vermek istemiyorum. Hepimizi yok etmesini istemiyorum. Eğer zamanımız olsaydı seni ne kadar özlediğimi anlatırdım. Seni, Katya'yı ne kadar sevdiğimi, ikinizle birlikte olmayı ne çok istediğimi. Ama zamanımız yok. Birden Silenski'nin gözleri yaşardı. Hızla cebinden bir dizi anahtar çıkardı. Sığınağı gösterdi. Seni burada bırakacağım. Level treni Moskova'nın kuzeybatısında. Klin diye bir istasyonda bekletiyor. Yarım kilometre arkamızda. Yolun kenarında mavi bir emka kamyonet göreceksin. Deposu dolu. İşte anahtarlar. Acele edersen yetişirsin. Anahtarları Lucky'nin göğüs cebine tıkıştırdı. Hayatını yaşa küçük kardeş. Bütün ailemiz için yaşa. Misha, hayır. Elveda kardeş. Silenski'nin parmakları hızla Lucky'nin gırtlağına dolandı. Baş parmak kulağın hemen altında bir noktaya bastı. Lucky'nin debelenip kurtulmaya çalıştı. Silenski daha güçlüydü. Lucky'nin koltuğa yığılıp bayılması için birkaç saniye gerekti. Silenski arabadan dondurucu geceye çıktı, merdivenlerden sığınağa girdi. Bina karanlık ve pis kokuluydu. Arabaya dönüp fenerini aldı. Işığı çevresine tuttuğunda her yerin çöp dolu olduğunu gördü. Bir köşeyi yarım yamalak temizledi. Lukin'i arabadan alıp taşıdı, getirip oturttu, sırtını duvara yasladı. Yapacaklarını tamamlamak 5 dakikasını aldı. Hızla hareket etti. Sonra da dikiz aynasını yerinden sökerek saçlarına motor yağı sıvadı. Bitirdikten sonra tek deri eldiveni eline geçirdi. Fotoğraflı kimlik kartını Lucky'nin göğüs cebinde buldu. Arabada ihtiyacı olan her şey vardı. Aynada kendine iyice baktıktan sonra fenerin ışığını duvara dayalı vücuda çevirdi. Bu soğukta en çok 5 dakika sonra kendine gelirdi. Silenski bir süre duygularını kontrol edemeyecek duruma gelene kadar Lucky'nin yüzüne baktı. Sonra diz çöküp yanağına bir öpücük kondurdu. Gözyaşlarına hakim olamamasına şaşarak dışarı çıktı, basamakları tırmandı. BMW'ye binerken arka koltuğa Messi'nin cesedine baktı. Ne yapalım Jack? Belki de bütün bunları sonuna kadar izlemen daha iyi olur. Eğer bir cennet varsa ve eğer oradaysan her ikinize iyi şanslar dile. Buna ikimizin de ihtiyacı olacak. Saatine baktı. 01:15. Arabayı çalıştırdı. Ayrım sonu. Sayfa 636.